Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Mahşer Nöbeti, yazarı Robert Ludlum, özgün adı The Apocalypse Watch, çevirmeni Aybars Erözden, türü roman, Remzi Kitabevi, birinci basım Nisan 1997, ISBN numarası 978-975-14-0577 ve 7. Bu kitap 733 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Eylül 2023. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Kapak resmi olarak gökyüzünde kanatları alev almış, sanırım İkarus'u temsil eden bir kuş resmi var. Arka kapak. Gerilim ustası Robert Ludlum'un son romanı. Harry Latham bir istihbarat ajanıdır. Yaklaşık 3 yıllık bir çabanın sonunda House Rook Alplerinde bulunan Brüderschaft Vadisi'ne gizlice sızmayı başarır. Burası kendilerini 2. Dünya Savaşı'nın Nazi canavarını hortlatmaya ve 4. Reich'ı kurmaya adamış binlerce insanın bağlı olduğu bir genel merkezdir. Harry gerçek kimliği ortaya çıkınca öldürülür. Onun ölümünden sonra öç almaya and içen kardeşi Drew Latham, bu işin tek çaresinin Harry'nin yerine geçmek olduğuna karar verecektir. Aklı başında her insan için Nazi rejiminin sistematik kötülükleri, doğa yasalarına meydan okuyan ahlaki bir kara delik gibi sırrı çözülemeyen bir nitelik taşımıştır. David Anson, Newsweek 20 Aralık 1993. Giriş. Avusturya House Rook'unda yükseklerdeki Alp geçidini kış karları örtüyor, soğuk kuzey rüzgarları her yandan saldırırken çok aşağılarda bir vadide ilkbaharın ilk çiğdemleri ve fulyaları filiz veriyordu. Bu belirli geçit ne bir sınır kontrol noktası ne de dağ dizisinin bir bölümünden diğerine bir teleferik aktarım yeriydi. Aslında hiçbir haritada da görünmüyordu. Salzach Nehri'nin deli gibi çağlayan bir kolunun birkaç yüz metre yukarısında bir taşıtın geçmesine güç bela yetecek genişlikte kunt sağlam yapılı 20 metre uzunluğunda bir köprü vardı. Karşıya varılıp da ağaçların oluşturduğu bir labirentin içinden geçildiğinde o ormanın içine açılmış ve neredeyse 2000 metreden fazla olan bu yükseklikten çiğdem ve fulyalarla kaplı vadiye inen gizli bir yola çıkılıyordu. Buradan çok daha ılık olan düzlük, yeşil tarlalar ve onlardan daha yeşil ağaçlarla bezeliydi. Ve bir de iç içe girmiş çaprazlama, çatıları toprak renkleriyle kamufle edilmiş, gökyüzünden bakıldığında fark edilemeyen, bu dağlık arazinin bir parçası gibi görünen küçük binalardan oluşmuş bir site vardı. Burası Die Brüderschaft der Wacht'ın Almanya'nın 4. Reich'ı olan Watch kardeşliğinin merkez karargahıydı. Köprüden yürüyerek geçen iki kişinin üzerinde kalın parkalar, kürk şapkalar ve kalın dağ çizmeleri vardı. İkisi de kendilerini döven rüzgar ve kardan korunmak için başlarını eğmişlerdi. Düşe kalka karşı tarafa vardılar. "Eh, bu böyle pek ikide bir de geçilecek bir köprü değilmiş," dedi Amerikalı. Giysilerindeki karı vurup silkeler ve yüzüne masaj yapmak için eldivenlerini çıkarırken. "Ama dönerken yine geçmek zorunda kalacaksınız, Herr Lassiter," diye karşılık verdi orta yaşlı Alman kocaman bir gülümsemeyle. Bir ağacın altına girmiş, o da üzerindeki karları silkeliyordu. "Yakınmayı bırakın Meinherr, ne olduğunu bile anlamadan havanın sıcak ve çiçeklerin bol olduğu bir yerde bulacaksınız kendinizi. Bu yükseklikte mevsim hala kış, ağaçlar ise baharı çoktan geçirdi bile. Haydi ulaşım aracımız geldi, beni takip edin." Uzaktan bir motor sesi duyuluyordu. Lassiter arkada olmak üzere iki adam ağaçların arasında daireler çizerek küçük bir açıklığa doğru hızlı hızlı yürüdüler. Jipe benzer bir araç duruyordu. Yalnızca çok daha geniş ve ağırdı. Çok kalın lastikten derin oyuklu tekerleklere vardı. Araba gibi bir şey bu, dedi Amerikalı.
Gurur duymalısınız. Bu araba Amerikan iş. Sizin Michigan eyaletinizde ihtiyaçlarımıza göre yapıldı.
Mercedes'in suyu mu çıktı peki?
Fazlasıyla bizden, o yüzden fazlasıyla tehlikeli, diye yanıtladı Alman. Kendi ülkende gizli bir kale inşa etmek istiyorsan kendi kaynaklarını kullanmamalısın. Az sonra göreceklerin çeşitli ülkelerin ortak ürünüdür. Yani o ülkenin gözünü para bürümüş iş adamlarının, aşırı kar hevesiyle iş yaptığı kişileri ve onlara gönderdiği malları gizli tutmaya hazır tüccarlarının buna balıklama atladığını görürsün.
Tabii mallar bir kez teslim edildiğinde elde edilen kar tüccarın alnına dayalı bir silah haline gelir. Ondan sonra mal akışı ister istemez devam eder. Belki de daha özel malların alım satımı bile söz konusu olabilir o zaman.
Ne yaparsın, dünya hali işte.
İşte buna para yatırırım, dedi Lassiter gülümseyerek. Ter içinde kalan saçlarını rahatlatmak için yün şapkasını çıkardı. 1.80'den kısa, orta yaşlarda bir adamdı. Şakaklarındaki kır saçlar ve derin çukurlara oturmuş gözlerinin etrafındaki çizgiler yaşını ele veriyordu. Suratı uzundu, sert hatlıydı. Yol arkadaşının birkaç adım arkasından araca doğru yürümeye başladı. Bu arada ne yoldaşı ne de bu devasa taşıtın sürücüsü kendisini sürekli olarak cebinden gizlice çıkarttığı minik metal parçaları karla örtülü çimenlere attığını görmemişlerdi. İki dağ köyünün arasında bulunan bir alp yolundaki kamyondan çıktıklarından beri son bir saat boyunca hep bunu yapmıştı. Her bir metal parça el tarayıcılarınca algılanabilecek düzeyde radyasyon taşıyordu. Kamyonun durduğu yerde kemerinden bir elektronik verici çıkarmış ve düşer gibi yaparak iki kayanın arasına ittirmişti. Bıraktığı iz artık çok netti. Onları takip edenlerin alıcısı bu noktada en keskin bip seslerini veren sinyallere ulaşacaktı. Lassiter adındaki bu adamın çok riskli bir mesleği vardı. Amerikan istihbaratının gizli ajanıydı. Birçok dil biliyordu. Asıl adı Harry Latham'dı. Teşkilatın gizli birimlerinde kod adı Sting'di. Vadinin aşağılarına doğru yapılan bu yolculuk Latham'ı büyüledi. Babası ve kardeşiyle beraber New England'da birkaç dağa tırmandığı olmuştu. Ama onlar küçüktü ve bunlara hiç benzemiyordu. Burada ise dik inişlerde belirgin bir değişim yaşıyordu. Apaçık bir değişim. Farklı renkler, farklı kokular, daha ılık esintiler. Koskoca açık aracın arka koltuğunda yalnız başına otururken ceplerindeki minik metal parçaları boşaltmış, böylece kendini olacağını tahmin ettiği bir araba için hazırlamıştı. Artık temizdi. Çok neşeli ve coşkuluydu. Yıllar yılı süren deneyimleri sırasında heyecanını kontrol altında tutmasını öğrenmişti. Ama kafasının içi çılgın gibiydi. İşte oradaydı, onu bulmuştu. Ancak düzlüğe gelirlerken Harry Latham bile bulduğu şey karşısında hayrete düşmüştü. Vadideki kabaca 4 kilometre karelik düz alan aslında son derece iyi kamufle edilmiş bir askeri üstü. Çeşitli tek katlı yapıların çatıları çevre dokusu içinde görünmeyecek biçimde boyanmıştı ve yerleşim alanının tümü 5 metre yüksekliğindeki örgü iplerden yapılmış bir örtü altına gizlenmişti. İplerle direklerin arasındaki boş yerlere, bir bölgeden diğerine giden koridorların üzerine gergin, yarı saydam yeşil bir perde gerilmişti. Yolcu sepetli gri motosikletler bu gizli geçitlerde hızlı gidiyorlardı. Sürücüler ve sepetlerinde taşıdıkları yolcular üniformalıydılar. O sırada erkeklerle kadınların gruplar halinde talimde oldukları görülüyordu. Hem fiziksel hem de görüldüğü kadarıyla akademik bir eğitimdi bu. Düzgün sıralar halindeki öğrencilerin önünde tahtaların başına geçmiş eğitmenler duruyordu. Beden hareketleri yapan ve göğüs göğüse çarpışanların üzerinde çok az giysi vardı. Şort ve kolsuz hanila. Ders görenler ise orman yeşili renkli askeri eğitim elbiselerinin içindeydiler. Harry Latham'ı asıl çarpan şey sürekli hareket duygusuydu. Bu vadide ürkütücü bir koşuşturma vardı. Ama Brüderschaft da aynı şekilde ürkütücüydü ve burası Brüderschaft'ın tam göbeğiydi.
Görsel bir şölen, öyle değil mi Herr Lassiter diye bağırdı orta yaşlı Alman sürücünün yanından. Aşağı yola varmışlar, üstü örgü iplerle ve şeffaf yeşil perdeyle kapatılmış bir koridora girmişlerdi.
Fantastik diye ona katıldı Amerikalı.
Unutmuşum, dilimize akıcı konuşuyorsunuz.
Kalbim hep sizinle, hep burada olmuştur.
Elbette öyle olacak, çünkü haklı olan biziz.
Daha da ötesi, biz doğru olanın tek gerçek temsilcisiyiz. Hitler en büyük doğruyu ne kadar güzel dile getirmiş.
Evet evet tabii ki dedi Alman.
Donuk gözlerle baktı Massachusetts Stockbridge doğumlu asıl adı Harry Latham olan Alexander Lassiter'a gülümseyerek.
Doğrudan Oberbefehlshaber'e gideceğiz. Kumandant sizinle tanışmak için sabırsızlanıyor.
32 aylık yorucu çalışma artık meyvesini verecek diye düşündü Latham. 3 yıl boyunca bir hayatı kurmak, kendisinin olmayan bir hayatı yaşamak, hepsi artık bitecekti. Avrupa ve Orta Doğu'ya yapılan bitmek tükenmek bilmez belirli bir zamanda belirli bir yerde bulunmak üzere saatleri hatta dakikaları planlı yolculuklar, başkalarının onu o an orada gördüğüne hayatı üzerine yemin edebileceği kadar dakik yolculuklar. Ve uğraşmakta olduğu dünyanın pis kaymak tabakası, olağanüstü kârları tankerler dolusu kanla ölçülen vicdansız silah tüccarları. Vurguncuların çıkarları uğruna yasaları saptıran uzlaşmacı politikacılar, hatta devlet adamları. Bunların tümüyle işi bitmişti. Kazanılan inanılmaz boyutlardaki paranın İsviçre hesaplarına kudurgan bir açgözlülükle aktarılışı, gizli sayılar ve şifreli imzalar, yani uluslararası terörizmin insan hayatını hiçe saydığı oyununun bir parçası olan bütün kirli işlerin sonuna gelmişti artık. Harry Latham'ın o güne kadar bizzat içinde yer aldığı o kabus artık bitmişti.
İşte burası Herr Lassiter dedi Latham'ın Alman arkadaşı.
Dağ taşıtı üste gerilmiş ipli yeşil örtünün altındaki bir barakanın kapısına yanaşırken.
Şimdi çok daha sıcak, çok daha hoş, öyle değil mi?
Kesinlikle öyle diye mi anıtladı gizli haber alma subayı arka koltuktan inerken. Bu giysilerin altında terlediğimi bile söyleyebilirim.
Üstümüzdekileri içeride çıkartırız ve dönüşte giymeniz için iyice kuruturuz.
Minnettar olurum. Bu gece Münih'te olmam gerekiyor.
Evet anlıyorum. Gelin. Komandant bekliyor.
İki adam ortasına kırmızı bir gamalı haç işlenmiş siyah ahşap kapıya yaklaşırlarken havayı yaran koca bir kanat gibi keskin bir ses duyuldu. Yukarıda yarı saydam yeşil perdeden bir planörün vadiye doğru daireler çizerek alçaldığı görülüyordu.
Harikalar diyarında bir başka harika daha değil mi Herr Lassiter? Yaklaşık 400 metre yüksekte ana uçaktan bırakıldı. Elbette pilot çok iyi eğitim görmüş olmalı çünkü rüzgarlar çok tehlikelidir. Nereden eseceği tahmin edilemez. Planörler yalnızca acil durumlarda kullanılır.
Aşağı nasıl geldiğini görebiliyorum da peki yukarı nasıl çıkıyor?
Aynı rüzgarlarla Meinherr, tek kullanımlı itici roketlerin yardımıyla... Biz Almanlar 30'larda en ileri planörleri geliştirmiştik.
Neden o küçük bildiğimiz uçaklardan kullanmıyorsunuz?
Çok kolay fark ediliyor onlar. Oysa bir planör tarladan bile kaldırılabilir. Diğer uçaklarda ise yakıttı, servisli, bakımdı derken bir yığın işle uğraşırsın. Uçuş planı yapmak da cabası.
Fantastik dedi Amerikalı.
Ve tabii ki planörün bir iki metal parçası ya vardır ya yoktur. Plastik ve kumaşı radar hatlarının yakalaması çok zordur. Zordur ya diye ona katıldı neonazi. Tümüyle olanaksız olmasa bile aşırı derecede zordur.
Çok şaşırdım dedi Lassiter. Arkadaşı vadi karargahının kapısını açarken hepinizi tebrik etmek lazım. Çevreden yalıtılmanız güvenliğinizin gereklerine uygun. Süper. Latham sanki ilgisizmiş gibi görünerek büyük odada etrafa bakındı. Son sistem bilgisayarlarla dolmuş taşmıştı her yer. Her duvarda dizi dizi konsollar, her birinin önünde soğuk resmi üniformalı görünüşte eşit erkek ve kadın operatörler. Erkekler ve kadınlar, bir şey tuhaftı, en azından normal değildi. Neydi peki bu?
Sonra birden ayrım sayı verdi. Teker teker bakıldıklarında operatörler gençti. Genellikle 20 yaşlarındaydılar. Çoğunluk sarışın veya açık renk saçlıydılar. Parlak güneşte bronzlaşmış tenleri vardı. Bir grup olarak bakıldıklarında aşırı çekiciydiler. Bir iş adamının bilgisayar ürünlerinin önünde oturmak üzere bir reklam şirketi tarafından bir araya toplanmış ve müşterilerin bu ticari ürünlerden aldıkları takdirde kendilerinin de onlara benzeyecekleri mesajını veren mankenler gibiydiler.
''Hepsi birer uzmandır Bay Lasseter'' dedi yabancı ve monoton bir ses Latham'ın arkasından.
Amerikalı şaşkınlık içinde geri döndü. Yeni gelen yaklaşık kendi yaşlarında askeri kamuflaj elbisesi ve Wehrmacht subay kepi giyen bir adamdı. Soldaki açık bir kapıdan sessizce çıka gelmişti.
''Ben General Ulrich von Schnabe, emrinizdeyim mein Herr'' diye devam etti elini uzatarak. ''Bir efsaneyle kendisi daha hayattayken karşılaşıyoruz. Çok büyük bir ayrıcalık.''
''Teveccüh gösteriyorsunuz general. Ben yalnızca uluslararası bir iş adamıyım, o kadar. Ama ideolojik görüşlerimi kastediyorsanız o başka.''
''Hiç kuşkusuz yıllarca süren uluslararası gözlemlerinizle bu görüşlere varmışsınızdır.''
''Evet, öyle diyebilirsiniz. Haksız da sayılmazsınız. Afrika oluşan ilk kıtaydı derler hep. Ancak diğerleri binlerce yıl içinde sürekli gelişirlerken Afrika kara kıta olarak kaldı. Şu siyah kıta. Kuzey kıyıları şimdi. Hepsi birbirinden aşağılık insanların cenneti.''
''Güzel söylediniz Bay Lasseter. Ancak yine de esmer tenlere ve daha da kara derillere hizmette bulunarak milyonlar, kimilerine göre de milyarlar kazandınız.''
''Ne var bunda? Benim gibi bir insan için onların birbirlerini boğazlamalarına yardım etmekten daha tatmin edici ne olabilir?''
''Harika, çok güzel ifade ettiniz. Buradaki grubumuzu inceliyordunuz, izledim sizi. Bizzat sizin de görebildiğiniz gibi her biri ari ırktan gençlerdir. Vadimizin her tarafındaki insanlar gibi. Her biri dikkatle seçilmiş, soy soplarının izi sürülmüştür. Kendilerini tümden davamıza adamışlardır.''
''Lebensborn'un hayali'' dedi Amerikalı sakin biçimde, huşu içinde. ''Soy ıslah çiftlikleri, yani konakları demek istedim. Eğer yanılmıyorsam güçlü Cermen kadınlar yetiştirecek en iyi SS subaylarını barındırıyordu ki...''
''Aşman bu konuda çalışmalar yaptırmıştı. Kuzey Cermen dişilerini yalnızca Avrupa'nın en iyi kemik yapısına ve olağanüstü bir kuvvete sahip kadınlar oldukları değil, erkeklere boyun eğme özelliğinde oldukları da saptanmıştı.'' diye araya girdi general.
''Gerçek üstün ırk'' diye bağladı Lasseter hayran hayran. ''Keşke bu düş gerçek olabilseydi.''
''Büyük ölçüde oldu'' dedi von Schnabe alçak sesle. ''Buradakilerin hemen hepsi olmasa da çoğunun o çocukların çocukları olduğuna inanıyoruz. Cenevre'de kızıl açtan listeler çaldık ve Lebensborn çocuklarının gönderilmiş oldukları her bir ailenin izini sürmek için yıllar harcadık. Bunlar ve Avrupa'dan toplayacaklarımız Sonnenkinder, Güneş'in çocukları, Reich'ın mirasçıları.''
''İnanılmaz bir şey.''
''Her yere uzanıyoruz ve her yerde bu seçkin insanların çocuklarıyla karşılaşabiliyoruz. Çünkü koşullar aynı. Versailles ve Locarno anlaşmalarının elimizi kolumuzu bağlayıp Weimar Cumhuriyeti'nin yıkılmasına ve istenmeyen kişilerin bütün Almanya'ya yayılmasına yol açtığı 20'li yıllardaki gibi Berlin duvarının yıkılması da ülkeyi bir kaosa sürükledi. Ulusumuz birbirine düşmüş durumda. Ari ırktan olmayan soysuzlar bölük bölük sınırlarımızdan giriyor. İşlerimizi alıyor, ahlakımızı bozuyor. Kadınlarımızı fahişe yapıyorlar. Çünkü onların geldikleri yerde bu normal. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez ve durdurulmalı.''
''Hak vermeseydin burada işim neydi general? Marsilya yoluyla Cezayir'deki bankalardan ihtiyaçlarınız için milyonlar akıttım. Kod adım Freire'ydi, yani Brüder. Size çok aşina bir ad olduğuna eminim.''
''İşte ben de bu yüzden sizi tüm kalbimle kucaklıyorum. Bütün Brüderschaft, kardeşlik gibi.''
''Öyleyse en son hediyeme gelelim general. En son, çünkü bana artık hiç ihtiyacınız kalmayacak. Saddam Hüseyin'in deposundan tahsis edilmiş 46 Kruis füzesi. Subayları Saddam'ın öleceğini düşünüp hepsini gömmüşler.
kitlesel imha bombaları ve kimyasal başlıklarla donatılmış füzeler, kentleri bir anda sessizliğe boğabilecek güçte gazlarla yüklü kimyasal başlıklı füzeler. Bunlara ilaveten tabii ki fırlatma rampaları da var. Onlara 25 milyon ödedim. 25 milyon Amerikan doları. Bana ne kadar verebilirseniz o kadar ödeyin. Ve eğer verebileceğiniz miktar benim ödediğimden azsa kaybımı onurla kabul ederim.
Siz gerçekten de çok onurlu bir insansınız, Mein Herr.
Birden ön kapı açılıp bembeyaz tulumlar içinde bir adam odaya girdi. Etrafına bir bakındı. Von Schnabe'yi gördü. Ve ambalaj kağıdından mühürlü bir zarf uzatarak doğruca generale doğru gitti.
İşte bu, dedi adam Almanca.
Danke, diye cevap verdi Von Schnabe. Zarfı açıp içinden küçük plastik bir torba çıkararak,
siz usta bir sahtekarsınız, iyi bir taklitçi.
Herr Lassiter, ama bir şey kaybettiğinize inanıyorum.
Pilotunuz şimdi getirdi.
General küçük poşeti sallayarak içindekileri avucuna döktü. İçinden Harry Latham'ın vadinin 1000 küsur kilometre yukarısında dağ yolunda kayaların arasına sıkıştırdığı transponder çıktı. Oyun bitmişti. Harry süratle elini sağ kulağına götürdü.
Tutun şunu, diye bağırdı Von Schnabe pilot Latham'ın kolunu sıkıca kavrayıp geriye doğru hızla bükerken.
Öyle siyanürle miyanürle kurtulamazsın. ABD Massachusetts Stockbridge'den Harry Latham. Bizim senin için daha iyi, daha parlak planlarımız var.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.